Ayrım 4. Şapkacının anlattıkları. Bundan yıllar önceydi. Evimiz bu kentin kenar mahallelerinden birindeydi. Pek zengin değildik. Marangozluk yaparak geçimimizi sağlardı babam. Nedense baba mesleğini pek sevemedim. Beni bir terzinin yanına çırak verdiler. Ustam çok iyi bir adamdı. Ben de aptal bir çocuk sayılmazdım. Kısa sürede sevdi beni. Mesleği en kısa sürede öğretmek için elinden gelen her türlü çabayı gösterdi. Ben de çabasını boş çıkarmadım. Gözümü, kulağımı dört açıp bana anlatılanların hiçbirini kaçırmamaya çalıştım. Her gün yeni bir şey öğreniyordum. Bu da beni mutlu ediyor, büyüdüğümü, bir işe yaradığımı hissediyordum. Birkaç yıl içinde dikişle kumaş arasındaki o büyüyle ilişkiyi öğrendim. Ben işi öğrendikçe ustamın bana olan sevgisi de artıyordu. Yıllar akıp giderken meslekte hatırı sayılır bir kalfa oluvermiştim. Artık ustam gözü kapalı bırakıp gidiyordu bana dükkanı. Bakmayın bu çökmüş halime. O zamanlar epeyce yakışıklıydım. Bizim dükkanın karşısında tahta cumbalı bir ev vardı. Bu evde çok güzel bir kız yaşıyordu. Mahalledeki bütün delikanlılar gibi ben de o kıza sevdalıydım. Sevdalıydım sevdalı olmasına ama bu aşkın düşten öte bir şey olmadığını da biliyordum. O kent eşrafından birinin kızı. Ben yoksul bir terzi kalfasıydım. Böyle düşünmeme karşın yine de içimdeki ateşi söndürmeye gücüm yetmez, gözümü karşı evin penceresinden alamazdım. Bazen tahta cumbaların ardında bir gölgenin hareket ettiğini görür, acaba sevdiğim kız bana mı bakıyor diye umutlanırdım. Sonra kendimi toplayıp boş hayallerden vazgeçerek dikişimi dikmeye devam ederdim. Tabii bu halim son derece dikkatli bir insan olan ustamın gözünden kaçmadı. Bir gün beni yanına çağırdı. Evlat, dedi. Sende bir hal var. Kara kara ne düşünüp durursun? Anlat bakalım, nedir derdin? Bir şey yok, dediysem de dinletemedim. Zaten ustam karşı evin pencerelerine bakıp iç çekmemden durumu anlamış. Kaşlarını muzipçe kaldırarak sordu. Yoksa sen şu karşı evdeki kıza mı sevdalısın? Utancımdan kıpkırmızı olmuştum. Ne söyleyeceğimi bilemeden susup kaldım. Utanma evladım, dedi ustam. Genç adamsın. Olur böyle şeyler. Sahiden seviyor musun kızı? Yoksa gelip geçici bir heves midir seninki? Ustam böyle konuşunca bana bir güven geldi. Gelip geçici bir heves olur mu usta? Elin kızıyla oynamak bize yakışır mı? Dedim. Ustam içtenlikle gülümsedi. Aferin evlat, dedi. Senden de bunu beklerdim. Lakin bu işin olacağı yok usta. Neden olmasın? Gidip isteriz. İster miyiz? O kızı bize verirler mi usta? Dedim. Biz isteyelim de onlar vermezlerse vermesinler, dedi kararlı bir tavırla. Usta, o eşraf kızı ben bir terzi çırağı, diyecek oldum. Lafım ağzımda kaldı. Çalışır çabalar sen de zengin olursun oğlum. Dizinde derman, bileğinde bu altın bilezik olduktan sonra hiç korkma, dedi. Hem kızın babasını tanırım. Öyle paraya pula önem veren bir adam değildir. Neyse, lafı uzatmayalım. Sonunda ustamın dediği oldu. Annemi babamı yanına alıp bir cuma akşamı kızı istemeye gitti. Ben yüreğim ağzımda onları evde bekliyordum. İkide bir heyecanla pencereden bakıyor, gelip gelmediklerini kontrol ediyordum. Bir saat sonra göründüler. Onları kapıda karşıladım. Daha ben bir şey demeden halimi anlayan ustam her zamanki kendinden emin tavrıyla ''Olacak evlat, olacak. Sen hiç merak etme.'' dedi. Ama annemle babam pek umutlu görünmüyorlardı. ''Bir düşünelim.'' dediler, diye fısıldadı annem kulağıma. Sesindeki düş kırıklığı sezilmeyecek gibi değildi. Zaten başından beri bu evliliğin gerçekleşeceğine inanmamıştı. Annemin söyledikleri benim de moralimi bozdu. ''Ne zaman bildireceklermiş kararlarını?'' diye yılgın bir sesle sordum. ''Zaman vermediler ama herhalde yarın öbür gün çıkar işin kokusu.'' dedi annem. Ustamı uğurladıktan sonra pişmanlık duymaya başladım. Neden girmiştim bu işe? Boş yere kendimi rezil etmenin ne anlamı vardı? Bizi reddedeceklerdi işte. Ustama da kızıyordum. Boşuna heveslendirmişti beni. Sabaha kadar bunları düşünerek yatakta bir sağa bir sola dönüp durdum. Ertesi sabah kumaş almak için pazara uğradım. Bu yüzden dükkana biraz geç gittim. Dükkandan içeri girdiğimde ustamın sevinçle ışıldayan yüzünü gördüm. Hamalın sırtından kumaşları indirdikten sonra "Gel şöyle, gel otur karşıma," dedi. Ne söyleyeceğini merak ederek gösterdiği yere oturdum. "Sabahleyin senin kızın babası beni görmeye geldi," dedi. Sonra susarak muzip bir ifadeyle yüzüme baktı. Ben soluğumu tutmuş onu izliyordum. "Adamın ne söylediğini merak etmiyor musun?" diye sordu. "Ne söyledi usta?" diye kekeledim. "Hadi gözün aydın, kızı sana verdiler," dedi. Söylediklerine inanamıyordum. "Sahi mi?" diye kekelemeyi sürdürdüm. "Tabii ki sahi. Ben sana söylemedim mi? Biz alırız bu kızı," diye. Hemen kalkıp ustamın elini öptüm. "Sağ ol usta. Bu iyilikleri nasıl öderim?" dedim. "Bunlar benim görevimdi çocuğum," dedi. "Usta dediğin yalnızca mesleği değil, yaşamı da öğretmelidir çırağına. Öğretmek de yetmez. Ona destek olmalı, omuz vermelidir." Bir ay sonra düğün hazırlıklarına başladık. Sağ olsun ustam yine yalnız bırakmadı beni. Kullanmadığı bir evi vardı. Bize verdi. Evi gücümüz yettiğince dayadık, döşedik. 6 ay sonra da düğünümüz yapıldı. İlk gecemizde karımdan onun da beni sevdiğini, tahta cumbaların arkasında gölgesini gördüğümde gerçekten de bana baktığını öğrendim. Karımın sözleri beni nasıl mutlu etti anlatamam. Kendimi yeryüzünün en şanslı adamlarından biri sayıyordum. İkimiz için de mutlu bir yaşam başlamıştı. Bütün gün deliler gibi çalışıyor, akşam olunca da sevinç içinde evimin yolunu tutuyordum. Kapıda karımın güleç yüzünü görmek bütün yorgunluklarımı unutturuyordu bana. Ama mutluluğumuz uzun sürmedi. Aradan 2 ay geçmişti ki yıllardır bir toprak anlaşmazlığı yaşanan komşu ülkeyle aramızda savaş patlak verdi. Ülkemizde ne kadar genç varsa onlarla birlikte beni de askere aldılar. Bir şafak vakti çok sevdiğim karımdan ayrılıp düştüm cephenin yoluna. Cephede geçirdiğim ilk gün her şeyin değiştiğini öğretti bana. Bir gün önceki yaşamım artık çok uzaklarda kalmıştı. Ölümle, kanla dolu günler başlamıştı. Cepheye birlikte geldiğim arkadaşlarımın çoğu daha ilk çatışmada gözlerimin önünde can verdi. Kimileri savaş alanında bacağını, kolunu bıraktı. Daha şanslı olanlar küçük yaralarla kurtuldular. Ben de şanslılardan biriydim. Büyük çatışmaları önemsiz birkaç sıyrıkla atlattım. İlk 2 ay şans beni hiç terk etmedi. Ta ki o uğursuz baskın gününe kadar. Haftalar geçiyor, savaş bir sonuca ulaşmıyordu. Düşman da, biz de yorulmuştuk. Aramızda bir eşitlik durumu ortaya çıkmıştı. Ne onlar ne biz üstün gelebiliyorduk. Subayından eratına kadar her iki ordu da yorulmuş, yılmıştı. Siperlerin arasında bir umarsamazlık, boş vermişlik geziniyordu. Ama atalarımız su uyur, düşman uyumaz demişler. Bu rahatlığın ne kadar yanlış bir tutum olduğunu bir akşamüstü anlayacaktık. Herkes karavanasını yemişti. Oturmuş dinleniyorduk. Nöbetçiler de rehavet içinde olacak ki yaklaşan düşmanı fark edememişler. Baskına uğradığımızda artık çok geçti. Kılıçlarımızı çekip karşı koyana kadar düşman hepimizi ele geçirmişti. Direnmeye kalkışanlar anında öldürüldü. Benim de içinde bulunduğum 100 kadar arkadaşım esir alındık. Düşman bizi cepheden uzaklara, ülkelerinin içlerine yolladı. Orada bir zindana konduk. Tam 6 ay bu zindanda kaldık. 6 ay sonra bizi çıkardılar. Kurtulduk diye sevinirken bizi kentin meydanına götürüp haraç mezat sattılar. Beni ve 10 arkadaşımı bir toprak beyi satın aldı. Kaçmayalım diye hepimizi kalın bir urganla birbirimize bağladılar. Urganın ucu sonradan çiftliğin kahyası olduğunu öğreneceğimiz iri yarı bir adamın atına bağlıydı. Toprak beyi ile adamları atlarının sırtında, biz ise yürüyerek kentin dışındaki çiftliğe doğru yola çıktık. Böylece yabancı topraklardaki kölelik yaşantımız başlamış oldu. Toprak beyi çok insafsız bir adamdı. Onun gözünde ahırlarındaki domuzlardan farkımız yoktu. Yine de zindandaki günlerimizi düşündükçe buna da şükrediyorduk. Bir gün Toprak Bey'i bizleri başına topladı. Mesleklerimizi sordu. Terzi olduğumu söyleyince beni ayırdı. Önüme bir kumaş atıp elime iğne iplik verdi. Kölelerin kaldığı odanın pencerelerini gösterip, ''Şu pencerelere birer perde dik de görelim ustalığını.'' dedi. O öğleden sonra perdeleri dikip verdim. Toprak Bey'i ile karısı perdeleri beğenmiş olacaklar ki adam beni yanına çağırdı. ''Artık sen tarlaya gitmeyeceksin.'' dedi. Böylece çiftlikteki terzilik işini ben üstlendim. Ama hiç şikayetçi değildim. En azından hiç bilmediğim rençperlikten kurtulmuş oldum. Elimden geldiğince dikkatli çalışıp bana söylenenleri harfiyen yerine getirmeye çalışıyordum. Bu durum sahiplerimin gözünde benim konumumu güçlendirdi. Birkaç hafta sonra sahiplerimizin bana karşı olan tutumları iyice değişmişti. Öteki kölelerle kıyaslandığında yaşam koşullarım da oldukça düzelmişti. Arkadaşlarım benim yerimde olmak için neler vermezlerdi. Oysa ben hiç mutlu değildim. İçimdeki özlem dinmek bilmiyor, karım, memleketim gözümde tütüyordu. Bir fırsatını bulsam hemen kaçacaktım. Ama bizi ülkenin içlerine getirmişlerdi. Daha ilk denememde yakalanacağımı biliyordum. Yine de denedim. Yaz sonuna doğru hasat günlerinden birinde herkes işe güce dalmışken sessizce çiftlikten ayrıldım. Az ilerideki ormana daldım. Aradan 2 saat bile geçmemişti ki arkamdan ormanın sessizliğini bozan sesler işittim. Dikkatle dinleyince bunların köpek havlamaları olduğunu anladım. Çılgıncasına koşmaya başladım ama çabam boşunaydı. Beni az sonra yakaladılar. Çiftliğe getirene kadar acımasızca dövdüler. Çiftlikte karanlık bir odaya kapadılar. Günlerim, gecelerim birbirine karıştı. O odada ne kadar kaldığımı bilmiyorum. Orada kaldığım sürece yalnızca kuru ekmekle su verdiler. Sonra beni odadan çıkarıp Toprak Bey'inin yanına götürdüler. Adam oldukça yumuşak davrandı. ''Yetenekli bir insansın. Sana kötü davranmak istemem.'' dedi. ''Kaçmaya çalışman boşa çaba. Senin için dünyanın parasını ödedim. Ancak paramı karşılayacak kadar çalıştıktan sonra seni serbest bırakabilirim.'' ''Benim için ödediği para ne kadardı? Bu parayı karşılamak için ne kadar süre çalışmam gerekiyordu? Her şey belirsizdi. Özgürlüğüm adamın ağzından çıkacak sözlere bağlıydı. Ama yapabileceğim başka bir şey de yoktu. Çaresiz boyun eğdim. Aradan yıllar geçti. Saçlarıma kırlar düştü. Yüzümde çizgiler belirdi. Ama ben umudumu hala koruyordum. Bir gün ülkeme, beni bekleyen karıma döneceğime inanıyordum. Belki de beni ayakta tutan bu umuttu. Umudumun gerçekleşmesi için tam 17 yıl beklemem gerekecekti. Bizim Toprak Bey'i avlanmayı çok severdi. O sabah erkenden adamlarını, av köpeklerini alıp karşı dağın eteklerindeki koruya avlanmaya gitti. Öğleye doğru baktık ki ava gidenler geri dönüyor. Neden erken döndüklerini merak ederek beklemeye başladık. Yaklaşınca kafileden 4 kişinin ellerinde ağaçtan yapılmış bir sedye taşıdıklarını gördük. Biz sedyede yatanın kim olduğunu seçmeye çalışırken çiftlikten bir çığlık yükseldi. Evin hanımı gözyaşları içinde kafileye koşmaya başladı. Ben de ardından seyirttim. Kafileye yaklaştığımızda sedyede yatanın bizim Toprak Bey'i olduğunu gördüm. Atı bir yaban domuzundan ürkünce dengesi bozulan Toprak Bey'i bir kayanın üzerine düşerek boynunu kırmıştı. Adamı hiç sevmezdim ama ölümüne üzülmüştüm. Üstelik belki de yakında beni bırakacaktı. Şimdi her şey yine belirsizleşmişti. Toprak Bey'inin karısından başka kime kimsesi yoktu. Hiç çocuğu da olmamıştı. Hanımın kentte ticaretle uğraşan bir erkek kardeşi vardı. Kazayı haber alır almaz adam çiftliğe geldi. Cenaze kaldırıldıktan 2 gün sonra çiftliğin hanımı ve kardeşi bizleri topladı. Adam bu toprakları satıp kardeşini yanına almak istediğini söyledi. Bu habere sevinmek mi gerekiyordu, üzülmek mi? Bilemiyorduk. Hepimizin kafası karışmıştı. Aramızdan biri sordu. Biz ne olacağız? Sizi kente götüremem dedi hanımımız. Artık kendi başınızın çaresine bakmalısınız. Dilediğiniz yere gidebilir, istediğiniz yerde çalışabilirsiniz. Salonda büyük bir sessizlik oldu. Kimse açıkça sormaya cesaret edemiyordu. Sabredemeyerek öne çıktım. Sayın hanımefendi dedim. Artık özgür olduğumuzu mu söylüyorsunuz? Çiftlik sahibesinin kardeşi gülümsedi. Evet, doğru anlamışsınız, dedi. Artık özgürsünüz. Kentte bizim hiçbir işimize yaramazsınız.